bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Toprak Acıkınca 3 Erol Toy Yaz Yayınları Kasım 1998 İstanbul. Bu kitap 360 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Ağustos 2010. Okuyan Feryal Çabuk. Toprak Acıkınca, Erol Toy. Yorgun ve yoksul bir halkın, emperyalizme ve onun yerli işbirlikçisi, saltanat ve hilafetçilere karşı verdiği, mücadelenin, bilinçli direnişinin, kulluktan çıkıp yurttaşlığa geçişinin yalın bir öyküsüdür. 35. Ethem Bey'in ulağı nefes nefese Poyrazlıların karargah olarak kullandıkları taş evin avlusuna geldi. Binbaşı Ahmet Bey'in yanına çıkarak başıyla selamlarken özenle elinde tuttuğu kağıdı uzattı. Ahmet Bey hiç sesini çıkarmadan kağıdı aldı okudu. Sonra alaylı bir bakışla süzdü ulağı. Kağıdı yanına bırakıp burun kıvırarak ''Bey'in ne zamandır cephe kumandanı oldu?'' diye sordu. Ulak cevap vermedi bu soruya, omuzlarını silkti. ''Bey'in bunu iletmemi buyurdu. Gerisini ben bilmem ki.'' ''Selam söyle Bey'ine. Benim bildiğim kumandan Hüseyin Paşazade Mustafa Bey'di. Şimdi değiştiyse haberimiz olsun. Hem ben adamlarımla konuştum. Biz bu yörenin korunmasını üstümüze aldığımıza göre benim kumandanım sadece Hacı Ali Bey'dir. Bir de Mustafa Bey. Vardığında unutmadan söyle ki cephe kumandanının Alaşehir Kongresi'nde olmasından yararlanıp yerine geçmeye kalkması hiç de iyi bir davranış değil Bey'in için. Poyrazlılar sizin buyruklarınızı dinlemeyeceklerdi. Anladın mı? Sonra kulaklarını keserim senin Çerkezoğlu. Söylerim beyim. Derim ki Poyrazlılar biz buyruğu cephe kumandanından alırız. Ethem Bey milis kumandanıdır. Ve şimdilik Salihli cephesinin kumandanı Mustafa Bey'dir. Bir de Hacı Ali Bey. Bunlardan başkasından buyruk almayız. Tamam mı beyim? Tamam. Aynen söyle bunları. Ve ekle ki haddini bilsin. Bilmezse bildiririz. Ulak ince bacaklı al atın sırtına atladı. Çıkmaz sokaktan bir hışım gibi çıktı. Reşit Bey'in çiftliğine ulaşmak için atın karnını mahmuzlamaya başladı. O gider gitmez Ahmet Bey nöbetçileri arttırdı, kente çıkmak konusundaki izinleri kaldırdı. Hemen bir ulak çıkardı Alaşehir'e. Mustafa Bey haberlenmeliydi olanlardan. Cephe kumandanlığı el değiştiriyordu. Henüz güçlü değildi Ethem. Çerkezlerin sayısı 300'ü buluyordu. Ama Poyrazlılarla Alaşehirliler binin üstündeydiler. Bastırır ve bitirirlerdi Çerkez'in işini. Acele tutsundu işini. Kongreyi bırakıp bir an önce adamlarıyla birlik yetişsindi Salihli'ye. Çıkmaz sokağın başına 4 nöbetçi diktirdi. Koca konağın avlu duvarlarına adamlar dizeledi. İkinci kat tüm milis doluydu. Mahalleyi olduğu gibi sardırdı Ahmet Bey. Ethem bu cevabın karşılığını boş bırakmazdı. Mutlaka bir eylemde bulunur, bir vuruşma geçerdi aralarında. Sağa sola daha başka ulaklar göndererek Salihli beylerini toplantıya çağırdı. Bir karar vermeliydiler. Adapazarı'ndan bir Çerkez Bey'i çıkıp geliyor, tümünün başına kumandan kesilmek istiyordu. Oysa Ahmetli baskınını onlar düzenlemiş. Yunan'ı ilk kez onlar durdurmuşlardı. Hem adam bakımından da güç bakımından da onlar üstündüler. Niye girsinler Ethem'in buyruğuna? Olacak iş değildi bu. Beyler geldiler. Konağın selamlığında olanları anlattı Ahmet Bey. Hacı Ali Bey de onu destekliyordu. Zaten Hacı Ali Bey'in vekiliydi Ahmet Bey. Binbaşı olduğu halde orduyu bırakmış, savaşmak amacıyla milislerin arasına katılmıştı. Beyler geldiğinde ilk söze giren kumandan vekili oldu. Olan biteni biliyorsunuz. Daha Yunan kasabayı aldığı gün cephe açtınız siz. Alaşehirliler yettiler ilkin ve Salihliler. Siz onlara katılıp Ahmetli baskınını düzenlediniz. Yunan yüzgeri edince yüreksizlerin çoğu deliklerinden çıktılar. Ve yaptıklarınızı bozmak amacıyla ortalığı karıştırmak isterler. Tez zamanda bunun tedbirini almak gerekir. Reşit Bey'in önünde durdu. Gözlerini gözlerine dikip uzun uzun baktı. Öğrendiğim kadarıyla Reşit Bey, siz de Eşref Bey'in çiftliğindeki toplantıya katılanlar arasındaymışsınız. Cephenin açılmasını, kardeşinizin de gelip savaşçılara katılması için hemen ulak çıkaracağınızı söylemişsiniz. Geldi Ethem Bey. İyi de çalıştı. Kendi tuttuğu kısımda yararlı bir arkadaş. Ama biliyorsunuz, burada her çete kendi başına buyruktur. Elbet bir birlik içinde vuruşmak ve düzenli bir eylemde bulunmak şart. Ama takdir edersiniz ki bu iş kongre bitince çözümlenecek. Duyduğuma göre bugün bu sorun tartışılıyormuş. Benim çetem ilk savaşçılardan kurulu olarak sonra gelenlerin buyruğuna girmek istemiyor. Yurdumuzun bugünkü durumunda böyle çekişmelerin hiç gereği yok. Söyleyiniz kardeşinize. Kendi birlikleri yeter ona. Alaşehirlilerle bizi rahat bıraksın. Hem yine sizlerin karar ve oylarıyla şimdilik cephe kumandanı yani Ethem Bey'in de benim de kumandanımız Mustafa Bey'dir. Yurt bizden görev bekliyor. Düşmana karşı vuruşmak bekliyor. Biz küçük fırsatlardan yararlanıp kumandayı ele alma kavgasına girersek yanlış eylemde bulunur, hata ederiz. Bunu iletiniz lütfen ve durumu düzeltiniz. Reşit Bey sesini çıkarmadı, kalktı. Ötekiler toplantıya devam ederken kardeşiyle konuşmak üzere çiftliğin yolunu tuttu. Ethem çiftliği karargah yapalı, o kentteki konağında kalıyordu. Ahmet Bey'in söylediklerinde gerçeklik payı çoktu. İç vuruşmanın hiçbir gereği yoktu bugünlerde. Bir tarafta kongre yapılır, kendilerini temsil etmek üzere seçilmiş kişiler cephelerin birleştirilmesi için kararlar alırken ani davranışlarla oldu bitti yaratmak çekişmelere fırsat hazırlardı. Bunları söylemedi. Söylese daha çok üstüne düşerlerdi. Doğru değil de Ethem'in yaptığı. Cepheler birleşinceye kadar sabırlı olması daha iyiydi. Ulak çiftliğe geldi. Ahmet Bey'in söylediklerini olduğu gibi anlattı Ethem Bey'e. Birden parladı Ethem. Poyrazlılardan Marmaralı Osman ve iki arkadaşı birlikte baskına katıldıkları Çerkez'in konuğu olarak çiftlik damlarından birinde sofrayı kurmuşlardı. 3 gün önce de Çerkezler kente inmiş, Apostol'ün meyhanesinde birlikte içmişlerdi. Onların gece kente inmesi yasak olduğundan bu akşam da Osman'ı çağırmıştı Çerkezler. Osman kırmamış, arkadaşlarını da alarak çağrıya uymuştu. Ethem ulaktan haberi alınca hemen buyruk verdi. Poyrazlılardan kimi yakalarsa orada vuracaklardı. Konuşmak, kimlik sormak yasaktı. Demek öyleydi ha? Demek ki karşı geliyorlardı ona. Olamazdı bu. Bir baş gerekti Salihli cephesine, o baş da Ethem'di. Ulak atını bağlamak için tavlaya giderken Marmaralı Osman'la Çerkezlerin sofra başında eğlendiklerini gördü. Çerkezler coşmuşlardı. Osman da sesinin tüm gücüyle şarkılar söylüyor, daha bir coşturuyordu onları. Ulak Osman'ı görünce hemen geri döndü. Al ayaklarına gelmişti. Ahmetli baskınının kalıntıları kendi aralarında eğlenti kurmuşlardı. Ve Poyrazlılarla Çerkezler bir sofranın başındaydılar. Durum bir anda yayıldı çiftliğe. 7-8 Çerkez damı basıp orada işlerini bitirmek istediler. Töre durdurdu onları. Konuk kutsaldı. Damda vururlarsa Osman'ı çarpışma kesindi. Çağrılayan Çerkezler anında Osman'dan yana çıkarlardı. 3 kişi onlardan vururlardı ama 3 kişi de kendilerinden giderdi en az. Çıktılar çiftlikten, Salihli yolu üstüne bir pusu kurdular. Osman ve yoldaşları buradan geçeceklerdi nasılsa ve geçerken işlerini bitireceklerdi. Gece yarıyı bulurken dedikleri çıktı. Reşit Bey çiftliğe doğru at koşturdu. Kimsin diye sormadılar. İlk yıl Reşit Bey'in atını tanımışlardı. Önlerinden geçerken üstündekini de tanıdılar. Hiç gelmezdi bu zamanda çiftliğe. Bir iş mi oluyordu yoksa kentte? Olanlara neydi ondan? Buyruğu yerine getirirlerdi. Bey, Poyrazlıların görüldüğü yerde vurulmasını buyurmamış mıydı? Buyurmuştu. Kendi konukları olmasaydı Osman, oracıkta temizlerlerdi. Ama konuklarıydı madem, işte burada Salihli yolunun üstünde bitiriverirlerdi işini. Poyrazlılar kuşkusuz bir keyifle atlanıp şakalaşarak kent yolunu tuttular sonunda. 3 atlı geliyor çiftlikten. Sallanışlarından belli ki 3'ü de iyice sarhoş. Çerkezler hazırlandı ve 3 atlı önlerine gelince yaylım ateşine tuttular. İlkin sarsıldı sarhoş vücutlar. Sonra atların boyunlarına kapaklandılar. Ürken atlar var güçleriyle kente doğru koştular. Çerkezler verilen bir görevi hemen başarmış olmanın sırıtışıyla durumu bildirmek için çiftliğe doğru seyittiler. Reşit Bey atından indi. Koşan 2 ırgatın elinde dizginleri tutuşturdu, kardeşinin öfkeyle bir şeyler yapmasını önleme çabasıyla koşarak çıktı merdivenleri. Ethem Bey kalpağını yanına koymuş, fişeklilerini çıkartıp pantolon kemerini gevşeterek dirseği üzerine yan gelmişti. Çiftliğin halayıklarından biri gidiyor, biri geliyordu çevresinde. Biraz sonra namazını kılıp yatacaktı. Kendisi içki kullanmadığı gibi başkalarının kullanmasına da izin vermezdi yakınında. Ağabey gelince kalktı, saygıyla oturdu. Reşit Bey göz işaretiyle çevredekileri dışarı çıkardı. Sonra nefes nefese konuşmaya başladı. Ahmet Bey'in karargahından geliyorum. Kendisini okuldan tanırım kardeşim. cesur ve iyi yürekli bir yurtseverdir. Yalnız kurallara biraz fazlaca bağlıdır. Biliyorsun ki bu cepheyi Mustafa Bey açtı. Kumandanlık kıdem bakımından onun üstünde. Hem kongrede kararlar almak üzere. Sen biraz daha sabırlı davransaydın çok iyi olurdu. Onlara böyle günlerde buyruk vermeyecektin. Nasılsa bir fırsat çıkacak bunun için. Ne Mustafa Bey ne de Hacı Ali Bey askerlikten anlar. Ahmet Bey ise iyi bir askerdir. Ama biliyorsun savaşı siviller yapıyor. Bunun için sivil bir kumandan gerekecekti. Kendiliğinden buyruğun altına gireceklerdi onlar. Hiç iyi yapmadın. Mustafa Bey bana kumandanlık edemez abi. Eşkıyanın biri o. Daha geçen gün kendi kentlileri şikayet etti. Ahaliden para istiyormuş. Vermeyen olursa o gece işini bitirtiyormuş adamlarına. Kızların ırzına geçiyor, sonra öldürtüp kuyulara atıyormuş. Böylesi ahlaksız bir adamı cephe kumandanlığı yapamaz. Savaş bu kardeşim. Bilmez misin ki savaşta böyle olaylar olağandır. Şimdi bir de kendimizi alalım hele. Sen örneğin kaç kişiden para istedin? Vermeseler de ne yapacaktın? Kuvayi Milliye kararlarına dayanarak asacaktım tümünü. Astım da kaç kişiyi, bilmez gibi niye sorarsın? İşte demem o ki bir yerde eşkıyayız biz, tümümüz. Çapaçulcuyuz aslında alarsan. Burada cephe tutuyoruz, tamam. Ama kendi gönlüyle para yardımı yapanı gördün mü cepheye? Kurşun ya da ip korkusu olmasa acaba kaç kişiden para alabilirsin? Hiç kimse para vermez gönlüne kalırsa. Ama benim aldığım asker beslemek için. Ya onlarınki? Onlarınki kendilerine gidiyormuş denildiğine göre. Hem sadece o kadar da değil. Duyduğuma göre damat Ferit ve İngiliz muhipleriyle de ilişkileri varmış. Bizi arkadan vurup cepheyi çökertmek istiyorlarmış. Neden böyle ani öfkelere kapılıyorsun? Adamlar eğer böyle bir niyet taşısalardı senin hatta benim adım sanım duyulmazken cephe açarlar mıydı burada? Ne gereği vardı bunun? Hem sakın yanlış anlama sözlerimi. Elbet bu cephenin kumandanlığına en uygun kişi sensin. Ama zamanı ver her şeyin. Kuvvetleri bir araya toplamak, hepsinden güçlü olduğumuzu ispatlamak gerekirdi. Şimdi senin 300 adamın var. Ama Alaşehir ve Poyraz çeteleri birleşirse 1000 kişi eder. Ben her şeyi düşündüm abi. Poyrazlıların yarısından çoğu cephede. Alaşehirliler de kongre dolayısıyla orada karargah kurmuş bulunuyorlar. Sözde delegeleri koruyacaklar. Ama aslında ararsan orada soygun ve cepheden kaçmak amacıyla bulunuyorlar. Reşit Bey yeniden söze başlayacaktı ki Çerkezler sırıtarak girdiler kapıdan. Başları selam verdi yere eğilircesine. Beyim, buyruğunuz yerine getirildi. Bizim yoldaşların konuğu olan üç Poyrazlı törelerimiz gereğince sınırımız dışına çıktıktan sonra sizlere ömür. Reşit Bey zıpladı. Ne? Eyvah, şimdi bir de kan mı girdi çeteler arasına? Yapmayacaktım bunu Ethem. Ben her şeyi hesapladım abi. Bir cephede bir kumandan olur. Önce disiplin, sonra savaş. Bunu kimse unutmasın bundan sonra. Atlardan ikisi özengilerini sallayarak, Osman'ınki de cesedini taşıyarak çıkmaz sokaktan içeri girdiler. Nöbetçiler baktılar ki Osman çoktan yitmiş, delik deşik üstelik. Hemen bir soruşturma açıldı. Çerkezlerle birlikte kafaları tütsülemek üzere Reşit Bey'in çiftliğine gittikleri anlaşıldı. ''Vay Osman'ım'' dedi Ahmet Bey. ''Demek piyango sana vurdu ha. Çerkez hiç boş durmuyor. Bunun acısını bırakırım mı sandı?'' Hemen bir baskın düzenlemeyi kurdu. Ama adamları yeterli değildi. Yeni bir ulak çıkardı Alaşehir'e. Mustafa Bey çabuk yetişsindi artık. Bundan sonra sıra kendi adamlarına gelecekti kuşkusuz. Bir an önce birlik olup Çerkez'in hakkından gelmeleri gerekiyordu. Bunu yapmadılar mı birer birer yitireceklerdi adamlarını. Tepiniyordu yerinde. Tepiniyor, bağırıyordu adamlarına. ''Bunca yiğitsiniz ulan. Bir tek Çerkez inmeyecek bundan böyle salihliğe. İnerse komayacaksınız Osman'ın öcünü. Koyan bilsin ki hesabını bana verecek. Şunların yediği naneye bak. Dağdan gelen bağdakini kovar demişler. Beyefendinin buyruğuna girseydik demek başımıza neler gelecekmiş.'' Hacı Ali Bey'e kalsa hiç durmayacaktı. Parti pehlivanla Koko Mehmet sarf karargahını tutuyorlardı. Salihli'deki tüm Çerkez evlerini yakalım onları çağırtıp da diyordu. Ama Ahmet Bey cepheyi açık bırakamayız demişti. Ne olursa olsun biz burada çözümlemeliyiz bu sorunu. Çerkez'in adamlarının da çoğu cephede. Bir kez de ateşi oraya sıçratırsak Yunan çiğner geçer. Ama öyle bir ateş sarmıştı ki bacayı düzelmesinin mümkünü yok. Reşit Bey araya girmeyi düşünmüştü bir de. Kardeşine öğüt vermeye gitmişti. İki Çerkez bir olup bu oyunu düzmüşlerdi demek. İlkin silahlandılar. Ama çiftlikteki üç Çerkez çıka geldi. Doğru Ahmet Bey'le konuşmak istediklerini bildirdiler. Daha sokağın başında namlular uzanmıştı göğüslerine. Çığlık çığlığa bağırdılar. ''Silahımız yok, biz de kanlıyız Ethem Bey'den. Ateş etmeyin, dinleyin bir kez.'' Nöbetçiler inanmadılar Çerkezlere. Ama çevrelerini sarıp Ahmet Bey'in yanına çıkardılar yine de. İnce uzun, kıvırık burunlusu ellerini göğsüne basıp biraz eğilerek bir Çerkez selamı verdikten sonra kesik kesik konuşmaya başladı. ''Dinle bey, bizim töremizde konuk namusa el uzatmadıkça yan bakılmaz ona. Ama duyduk ki yoldaşlarımız Osman kardeşimizi vurmuş, bizim haberimiz yok. Bize çağrılıydı. Ahmetli baskının da beraberdik, oradan arkadaş olduk. Biz kente indikçe o bizi çağrılardı, biz onu. Bir şey görmedik, duymadık da. Gayri izin verirseniz sizinle birlikte kanımızı almak, konuğumuzun hesabını sormak boynumuza borçtur. Yok izin vermezseniz işte elinizdeyiz. Kaldırıp vurun ki bizi gidip anlatalım öte dünyada savaş yoldaşlarımıza. Diyelim ki bizim bir suçumuz, şuncacık haberimiz yok. Olsaydı sizinle birlikte gelirdik. Öldüren öldürene, sonuna dek vuruşurduk törebilmezlerle. Poyrazlılardan birkaç kişi tanıdı Çerkezleri. Gerçekten Ahmetli baskınında Marmaralı Osman'la birlikteydi bunlar dedi. Üç silah verildi hemen, fişeklikler uzatıldı Çerkezleri. Avluya birlikte indiler. Atlara binerken çiftliğin basılacağını öğrendi Çerkezler. Bir kez de baskıncılara baktılar. Vazgeçelim beyim. Ethem bizden fazla. Hem de her yana pusu kurdurdu. Basamayız çiftliği. Mustafa Bey'e haber iletelim. Kuş gibi uçsun, gelsin katılsın bize. Geçsin başımıza, öyle bitirelim işlerini, dediler. Sorguya çekti o zaman onları Ahmet Bey. Canlarından korkmamışlardı. Doğruydu söylediklerinin çoğu. 200'e yakın adamı vardı Ethem'in çiftlikte. Baskın çakabilirdi. Üstelik Yunan taburundan elde edilen makinalı da ondaydı. Bir nöbet sırasında cephanenin malını kendi karargahına taşıtmıştı. Biçer de tümünü yoksa. Atlarından indiler, Mustafa Bey gelinceye baskından vazgeçtiler. Ama karar yürürlükteydi. Poyrazlılardan hangisi bir Çerkez görürse orada mıhlayacaktı. Çerkezler içinde durum aynı olunca Salihli'nin içinde milisler azalıverdi. Gruplar halinde dolanıyorlar, gözleriyle sokakları, dükkanları ve kepenklerin ardındaki gölgeleri izleyerek yürüyorlardı. Topal Ali bu curcunanın ortasında vardı Salihli'ye. Durumu öğrenir öğrenmez Hasan'ı bir hana yerleştirdi. İlkin Poyrazlıların yanına vardı. Oradan cepheye gidecekti. Anlattılar olanları. Ve Çerkezler yakasına sakın varma dediler. Ethem kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Dinlemedi. Anında Çerkezlerin arasına yöneldi. Uzun süredir cepheden uzak olduğu için tanıyanları azalmıştı. Ama eski silah yoldaşları biliyorlardı yine de. Çekinerek sokuldu Çerkezlere. Bir kez de onlardan dinledi olanları. Gerçeği Hacim Bey'e anlatmalıydı ama nasıl? Bunu bilemiyordu. Yine Alaşehir'e dönmeliydi galiba. Cepheye uğrasa almazdı şimdi. Atını bıraktı hana, Hasan'ı aldı yanına. Hiç trene binmemişlerdi. Birer bilet aldı akşam treninden. Hasan kıvancından uçuyordu. Yazları çay içinde uyurken uzun uzun hayallediği trene binecekti sonunda. İstasyona geldiler. Tren geç gelecekmiş. Hem akşama da o kadar çok zaman var ki, çarşıya çıktılar Hasan'la Ali. Sağlı sollu dükkanların arasından camiye doğru yürüdüler. Bir koca günleri yolda geçmiş. Üç günü de burada harcamışlardı. Belki kongre bitmiş, Hacim Bey Alaşehir'den gitmiştir bile. Bir an önce yetişip gördüklerini, duyduklarını anlatmalı ona. Belki bir çaresini bulur. Araya girip barıştırır kumandanları. O büyük adam değil mi? Tümü uyar onun sözüne. Nasıl uyuyorlar, tartışsalar bile kongrede, burada da uyarlar. Ve bu çapraşıklık giderilir. Hani Yunan duysa, diyor, bizim bu durumumuzu bir haber alsa, bir an durmaz. Hemen çeker silahını, saldırır üstümüze. Bizimkiler birbirini kırarken de geçer yürür. Çarşının ortasına, eski hanın önüne geldiler. İleriden koçun eliyle göynüklü İbrahim Çavuş, Yusuf'un kollarına girmiş göründüler. Koçun eliyi de, Alaşehirli Kel Komiseroğlu Yusuf'u da iyi tanırdaydı. Koçineli ile birlikte baskına katılmıştı. Yusuf ise Mustafa Bey'in adamlarındandı. Şaştı bu işe. Acaba bir yanlışlık mı oldu? Eğer bir yanlışlık varsa düzeltmek gerek. Yusuf eskiden kentin azılılarındandı ama yine de savaşçıydı şimdi. Kollarından tutup götürmenin gereği neydi ki? Elleri de bağlıydı ardından. Bir adım attı Ali, Koçineli'ye tam selam vermek üzereydi ki 5-6 silah birden patladı. Çarşılı hemen dükkanlarına kapandı. Ali siper aldı Hasan'ı. Koçineli ve Göynüklü bir iki sallandılar. Sonra topuklarının üstünde yaylanır gibi yığılıverdiler yere. Silahları uzadı ellerinden. Yusuf kollarının bağına bakmadan silah sesinin geldiği yere koştu. Gözleri parlıyordu. Grup uzaklaşırken Poyrazlılardan iki kişiyi tanıdı Ali. Demek Osman'ın hıncını alıyorlardı. Ethem iki adamının acısını çıkarmak için saldırıya geçerdi kuşkusuz. Ama adamlarının çoğunluğu cephedeydi. Alaşehirlerin gelmesi için tam fırsattı bu. Cephedekileri çekemezdi nasılsa. Eğer Alaşehirliler gelirse bitikti Ethem'in işi. Olanları hem Hacim Bey'e hem Mustafa Bey'e anlatmalıydı. Tedbirini ona göre alsınlar. Durup dururken Yusuf'u yakaladıklarına göre, eğer Pundu'nu bulurlarsa Çerkezler, Ali'yi de götürürlerdi Ethem'in yanına. O zaman anlat sen durumunu, fırsat olup konuştururlarsa. Bilmez mi Ethem'i o? Sade kurşun kanunu kullanır. Bir de ip. Akisar'ı basmasının öyküsü daha dillerde. Bekir Sami Bey'i yüzgeri edenler, o kente girince kaçacak delik aramışlar. Deli oğlanı bir çekmiş ki ipe. Böyle bu Ethem. Şimdi Ali'yi de yakalarsa bu öfkenin üstüne çakıcı gibi ateşi attırır diri diri. En iyisi hemen trene binip olanları anlatmak. Tekrar istasyona döndüler. Çerkezlerin ölüsü sokağın ortasında kalmış. Poyrazlılar kendi sığınaklarına çoktan çekilmişlerdi. Ali durmadan bu ateşin cepheye sıçramaması için dua ediyor. Olası iş mi bu? Her biri düşman karşısında türlü yiğitlik yapmış kişiler, sanki savaşı özlemliymişler gibi kendi aralarında vuruşuyorlar. O kadar dolaştığı halde Ethem'in mektubunu bir türlü verememişti Ali. Daha karargahına varmadan mıhlarlar diyorlardı. Hem durum da değişmişti. Belki yeni bir şeyler yazmak isterdi Hacim Bey. Son duruma göre kumandanları tekrar uyarmak isterdi. Hele bir anlatsın da olanları da artık kararını o verirdi. Mustafa Bey henüz dönmemişti dağlardan. Mestan Efe ile birlikte gitmiş. Delegeleri gönderdiği halde yeni direnme yuvaları kurmak amacıyla kendisi gelmemişti. Asıl haberi Mustafa Bey'e ulaştırmak istiyordu Ali. Başından beri birliktiler. Başından beri cepheyi açıp savaşan onlardı. Şimdi gerekeni yapmak da Mustafa Bey'in üstüne düşen bir ödev olarak ortaya çıkıyordu. Bir dönmüş olsaydı, olanları bir öğrenseydi zamanında, Ahmet Bey'in dediği gibi çıkar, Çerkez'i bitirirlerdi. Hacim Bey Sarıgöl yönünde harekete hazırlanıyor. Oradan Buldan yoluyla Denizli'ye geçecek. Denizli delegesi İlhami Bey, Demirci Mehmet Efe adına çağrıladı onu. Madem başında bulunduğu örgüt, Biga'dan Bandırma'ya bihat içinde, Milli Meclis niteliğindeki Alaşehir Kongresi'nin kararlarını uygulamakla yükümlü ve madem Demirci Mehmet Efe de o yörede kongre kararlarına uymak zorunda bulunan bir kumandan, görüşmeleri iyi olur. Hacim Bey olmaz demiyor. Üstelik şimdi Galip Hoca adıyla Demirci Efe'nin yanında bulunan Celal Bey eski arkadaşı. Bu arada bir konuşmuş olurlar. Alaşehir beyleri ellerini ovuşturuyorlar. Kentleri tarihsel bir toplantının yeri oldu, artık unutulmaz. Milli Kurtuluş Savaşı'na hem ilk başlayan hem de en büyük örgütlenmenin kaynağı oldu Alaşehir. Hacim Bey'i uğurlamak üzere toplanmışlar, bunu tartışıyorlar. Hacim Bey bu gerçeği doğruluyor vedalaşırken. Sizi yorduk, üzdük ama Türk tarihinin geleceğinde bir ışıklı yer aldınız. Tüm Alaşehirlilere teşekkürlerimizi iletirsiniz artık. Tüm savaşçılara bizden sonsuz selamlar. Bunun sözü mü olur beyefendi? Önemli olan sadece cephedekilerin değil, geridekilerin de direnişe katılmasıydı. El birliğiyle bunu sağladık ya, savaşın sonrası kendiliğinden gelir artık. Fırsat kolladı Ali. Beylerin konuşması biter bitmez sokuldu Hacim Bey'in yanına. Salihli'de görüp duyduklarını bütün ayrıntılarıyla anlattı. Güldü Hacim Bey. Sanki olanları biliyormuş gibi üzünçlü bir gülümseme kapladı yüzünü. Ali Efe, dedi. Neden böyle bu? Bilmem ki beyim. Daha ilk gün bu oyuna başladı Ethem. Ben kimseye belli etmedim ama bir telgraf gönderdi bana. Güya Alaşehir bir ayrılık kumkuması olmuş. Bu ayrılıkların sebebi de Mustafa Bey'miş. Cepheye gidenleri önlüyormuş. Hemen çaresine bakılmalıymış bu işin. Hadi dedim, böyle bir şey olamaz. İlk kez cepheyi açanlar sonra savaştan kaçınamazlar. Herhalde biri gidip şişirdi Ethem'i, bir hata var. İnceledim durumu. Elbette Mustafa Bey de melek değil. Ama böylesine suçlanacak bir şey de yapmamış. Hem Ethem'le konuşan mandacılardan biriymiş. Gelip Tevfik Bey'le konuşan kişiymiş öğrendiğime göre. Elbet, kendi isteklerini önleyen kişilere hayır dua edecek değillerdi ya. Bir fırsatını bulursam anlatacağım Ethem'e bunları. Her söylenene inanmasın. Siz söyleseniz beyim belki durulur ortalık. Hiç iyi değil. Savaş sırasında savaşçılar arasında ikilik çıkması hiç doğru değil. Düşündüm bunu Ali Efe. Düşündüm ya, benim buradan ayrılmam mümkün değil. Ethem de karargahından uzaklaşmaz. Bütün bunları kapsayan yeni bir mektup yazayım Ethem'e. Sen kendi eline götür ver. Olmaz mı? Olmaz olur mu beyim? Siz buyurduktan sonra? Ama tehlikeli bu. Seni alaşehirlerden diye vurabilirler. E vursalarda mektup ellerine geçer ya beyim. Ne önemi var? Sen bilirsin. Otur biraz öyleyse ben mektubu yazayım. Etem dört dönüyordu konağın sayvanında. Bu Poyrazlılar dert olmuştu başına. Hemen cevaplamışlardı ateşini. Korkmuyor, yılmıyorlardı. Bir kıstırsaydı şöyle, hıncını bir alsaydı. Onun adamları pusu kurmuşlardı geceleyin, çiftlik yolunda. Oysa Poyrazlılar güpegündüz çarşı ortasında cevap vermişlerdi. Adamlarını tüm dükkanlara yerleştirdi Etem. Eğer bir Poyrazlı görürlerse eski buyruk üzerine temizleyeceklerdi. Artık kurşun yasası işliyordu. Ve bu yasa gereğince er davranan yaşamaya devam edecekti. Koçineli de, Göynüklü de en sevdiği, en güvendiği adamlarındandı. Onları temizleyenlerin hakkından gelecek, kumandanlığını tüm yöreye kabul ettirecekti.